Ayrım 4. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 71. 12. Hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sözünden oldum olası hoşlanmardı kahverengi pardesülü adam. Ta ki Nişantaşı'nda bu sözü birebir yaşayana dek. Hala da cümlenin anlamını, içeriğini ve iddiasını sevmiyordu. Ama yaşadığına dair kanıtlar ararken buluyordu kendini. Paskalya çöreklerini yan yana görünce sevinmesi bundandı. Bildik bir pastane önünde durup uzunca bakmasının başka ne anlamı olabilirdi ki? Israrla taze bir ekmek kokusu aradı durdu. Sabah ezanı işitmek istedi. İnançsız biri için sadece melodik bir anlamı vardı. Ama bir kentle aynı sabaha uyanmanın güvenine ihtiyaç duyuyordu. Gözlerini kapayacağı bu gece son uykusu olabilirdi. Bir saati marif takvimi olsa ne iyi gelecekti şimdi ona. Çocukluk vardı sayfalarında, güler yüzlü, esenlik veren ihtiyarlar. Çıtırdayan bir soba, etrafına toplanmış çoluk çocuk, koca bir aile. Bir yılbaşı gecesini özlem duydu, saatler süren tombala oyunu. Cevizli sucuklar, türlü yemişler, özenle hazırlanan sofra, yokluğa inat, giderek artan kahkahalar. Zamanın azlığı ancak büyük tasarıları olanlar içindi. Bir yere yetişme telaşı, gelecek planları, ertelenen seyahatler. Mutlu sonlanması için filmin tüm bir ömrü ıskalamak gerekiyordu demek. O halde bu sahne mutluluk vermeliydi ona. Yanlış hesap yapmaktan korktu. Eğer bir sırat köprüsünden geçecekse, üstelik yakın bir zamanda günahlarını telafi edecek iyilikler yapmaya da zamanı yoktu. En son ne zaman bir yoksulu doyurmuştu? Bir düşkünün elinden tutup kaldırmıştı? Mesela niçin çocuk esirgeme kurumuna gitmemişti? Tanrısız yaşamak daha iyi geldi yine. Bir yandan da boş çuvala dönecek bedenini getirip gözünün önüne, fena halde tiksindi durumdan. Teril teril giydiği gömleklerini, rengarenk seçtiği çoraplarını, yan yana dizdiği cilalı pabuçlarını düşündü. Tüm bunlar onu kurtarmaya yetmeyecekti, evet. Bunu biliyor olmanın mutsuzluğunu yaşadı. Kocaman bir kitapçının önünde durdu. Üstüne doğru gelen o büyük yükün altında ezileceğini hissetti. Hiçbirini okumaya zamanı kalmamıştı. Daha kötüsü anlamı da kalmamıştı. Hayatın bir roman diyenlerden hiç hoşlanmazdı. İnsanın kendini bunca önemli saymasına bu salakça kibre sinir olurdu. Bir dolu önemsiz hayatın varlığını anlamazdı. Kör bir dilencinin alabildiğine sefalet içinde yaşamı tutunma çabasının hiç anlamamıştı mesela. Bir gövdeyi sadece doldurarak hayatın hiçbir inceliğine değmeden yaşayıp gitmek nasıl bir güdüydü? Aklına gelen tüm fikirleri, görüntüleri, anları sıraya dizip yeniden üstünde durmak istiyordu. Sanki böyle davranışsa uzayacaktı zaman. Oysa çok iyi biliyordu ki o andan itibaren sonsuz bir süresi dahi olsa ölüm gerçeği bir kez girdi mi aklına insanın artık kaçmak olası değildir. Entelektüel bir alandan, felsefi bir serserilik konforundan geriye utanç duyulacak bir kaygı kalmıştı işte. Gün ortasında ölümü bekleyen haline kırgın biçimde baktı. Etrafta aynı arayan okur, gülünç duruma düştüğünü fark etmelidir. Bir zaman gelir ve hiçbir yansıtıcıya gerek yoktur. İnsan kendini yazgısına mahkum biçimde gökyüzünden sarkmış halde görür. İç sesinden yorgun düştü kahverengi pardesülü adam. Böyle bir gevezeliğe daha önce tanık olmamıştı. 13. Beyoğlu. Önlerinde uzun, upuzun, dalgalı bir nehir gibi uzanıyordu böylece. Sanki bir çocuk telaşı hakimdi hareketliliğe. 40 milletten insan bir araya gelmiş ve tüm kimliklerinden vazgeçip bir başka ülkenin yurttaşı olmak için sıralanmıştı İstiklal Caddesi'nde. Kimse birbirini yadırgamıyor, bir başka yerde yüz yüze gelse kallı bıçaklı olacak kimseler, gizli bir bestecinin ahenkli ritmi eşliğinde yan yana bulunmayı başarıyor, armonik adımlarla ilerliyordu. Burada durmak imkansızdı. Beyoğlu canlılığın, hareketin, devinmenin, adımlamanın, yaşamanın başkentiydi işte. Bunca sevecen görülme, insanı içine alan şefkatli ifadeye karşın durmaya, yaşlanmaya olanak vermiyordu. Kim yavaşlar, hatta durmaya kalkarsa hemen akışın dışında kalır, daha bir an öncesine dek kendi ritmi içinde yer bulduğu Beyoğlu bir anda vahşi bir canavar olarak dikilirdi karşısına. Kısacık bir anda göz açıp kapayıncaya dek yutardı onu İstiklal Caddesi. Her gün yenilenen yüzünü diri tutan buydu işte Beyoğlu'nun. Durmaya, dinlenmeye, demlenmeye vakti yoktu. Her saat başka insanlar rol alırdı. Sabahın tenhalığında görünen kalabalık bir başka bestenin sesiydi. Öğleden akşama uzanan bir başka nefes. Gecenin ilk saatlerinde neşe, renkli öyküler, boyalı yüzler belirirdi önce. Ardından her defasında şaşırtan bir keder yayılırdı caddeye. Saatler gecenin sonuna doğru kayarken. Bu her gün böyle yenilenir, nasıl olursa olur bir gün diğerine asla benzemezdi. Beyoğlu milleti birbirini tanımasa bile sezer, sırası gelen sahne alırken diğeri usulca çekilirdi. Birbirine eklenen bir gelenekte yaşanan ve şimdi iki genç, üstelik müzisyen ve tutkulu iki genç, İstiklal Caddesi'nin başından ta tünele dek uzanan kalabalığa bakıyordu. Birbirini ezer gibi akan kalabalığın çehresi her an değişiyor. Balıkçıların vira bismillah dediği türden bir açık denize savrulma duygusu veriyordu kişiye. Özgürlüğe yelken açmanın her daim genç olan imgesi göz kamaştırıyordu elbet. Lakin bilgi olmayan kimselerin rahatlıkla boğulacağı bir denizden söz ediyoruz. Beyoğlu, insanı yoldan çıkaran büyücüleri, güzel yemişleri ve sözleriyle esrarengiz bir rüne nefak gibi duruyordu öylece. Tüm bunlara bağışıklık kazanmış Beyoğlu sakinlerinin adımları ile hazlı bir an evvel iliklerinde hissetmek isteyen Beyoğlu acemilerinin adımları, ritimleri farklıydı. Beyoğlu sanıldığı gibi sadece mutluluk, eğlence, keyif ve tebessümle çizilen bir resim olmamıştı oysa. Acemi ile usta arasındaki fark buradan geliyordu işte. Bir izlence gibi Beyoğlu'na katılmakla onun parçası olmak arasındaki ince farktan söz ediyoruz. Ne kadar durdu öylece iki genç hesaplamak zor. Belli ki yüreklerinde kadın ve erkek, üstelik hayli deneyimsiz olmanın, belki de ilk kez aşka adım atmanın telaşı varken zaman her biri için farklı akıyordu. Hatta Beyoğlu'nun zamanı ayrı, romancınınki ayrı, okurunki bambaşkadır dense yeridir. Öyle bir an gelir ki aşık o benzersiz duygunun savrukluğu içinde geceyi gündüze karıştırır, öyle yaşar. Buna tanıklık eden, eğer hoşgörülü değilse bu aksak akış karşısında çoğu zaman öfkelenir. O ana dek birbirleriyle doğru dürüst konuştuklarına tanık olmayan okur, çıldırtıcı bir beklenti içindedir. Beyoğlu güzel bir sahne. Kız bu kez kendinden emin olmaksızın genç adamın koluna girdi. Sanki hadi yürüyelim dedi de adımlar birlikte aktı. O gece para karşılığında müzik yapacaklardı. Bu kez İstiklal Caddesi'nde eğlenmek için değil, eğlendirmek için katılıyorlardı. Yüzlerindeki tedirgin bakışı kendilerini ele vermemek için abartılı bir ifadeyle gizlemeye çalıştılar. Kol kola olmanın gücü iki gencin bedenine yayıldı. Tuhaf, esrik bir hal diyebiliriz. Kızın bedenini, kokusunu bunca yakından duyumsamanın, genzi yakan, tuhaf ve tahrik edici hazdını derinden hissetti erkek. Daha bir güvenle atmaya çabaladı adımlarını ardından. Akşamın yavaşça geceye döndüğü saatlerde bir yer değiştirme hissedilir caddede. Tünelden yukarı doğru gelen ve neredeyse sağa sola bakmadan itiş kakış ilerleyen bir kalabalık görürsünüz. Tam tersi de söz konusudur. Tünele doğru sayıca biraz daha az olan bir kitle yol alır. Gün dönümü bir yanıyla sahne değişimidir. Sürekli geç kalmaya alışık, kalabalık bir topluluktur görünen. Yüzlerde büyüyen kaygı geçerli bahane bulmak içindir. Genç kızlar sevgililerinden istemeden ayrılmış, özenli giyimlerine yakışmayan bayağı adımlarla caddeye yayılmışlardır. Biraz daha zamanı olan erkekler yaşlarından beklenmedik, abartılı hareketlerle birahanelere, meyhanelere dalar. Bu eğlenceli oyuna dışarıdan katılan kişi mutlu olur. Barlar sokağına geldiklerinde sanki tüm gözler onlara dönmüş gibi hissetti iki genç. Yersiz bir his olduğunu Beyoğlu müdavimleri tahmin eder. Gün dönümü saatlerinde bu ara sokaklarda bir tenhalık hissedilir, az sonra başlayacak renkli, parıltılı gece öncesi makyajsız görüntülere rastlanır. İki genç o gece şarkı söylenecek, sınav verilecek barın kapısını iterken tedirgindi. İçeride kadife koltuklardan yayılan, adına mor bir hüzün ya da kederli bir gülüş diyeceğimiz bir koku hemen hissedildi. Arkadaşları aynı beceriksiz hareketlerle sahneye yerleşiyor, işitmesi kolay, anlaması güç kahkahalar mekanı kaplıyordu. Bu saatlerde tüm mekanlar terk edilmiş gibidir Beyoğlu'nda. Sanki her dükkanın ayrı bir yazgısı vardır ve sırasını bekler. Birazdan yan yana dizili bu mekanlara meşrebine göre dağılan insanlar sırasıyla gelecek, sahne ışıkları yanacak, gürültü sokağa taşacaktır. Gençler o an bunu yaşamlarının en önemli meselesi gibi hissediyordu kuşkusuz. Başarısız prova çarçabuk tamamlanmış, silah arkadaşlığı edasıyla birazdan başlayacak gösteri için dayanışma sözleri verilmişti. Artık misafirler yavaş yavaş yerlerini almaya başlamış, gençler de gurulayan karınlarını doyurmak için ev yemeği yapan ucuzlu lokantalardan birine kapağı atmışlardı. Dört genç, biri bal renkli gözlü kız, diğerleri üç kafadar bir yere yetişecekmiş gibi şaşırtıcı bir oburlukla kaşık sallıyordu bezelye, komposto ve makarnaya. Takma kirpiklerinden birini unutmuş olan konsomatrit ve çingene darbukacının samimi sohbeti kimseyi şaşırtmıyordu. Tüm yaşamını mahalle arası bakkalında çırak olarak geçireceğini hisseden, bıyıkları daha terlememiş türden bir genç olan ve artık iyice cinsiyetsiz bir seks işçisine dönen sevgilisi, romantik akşamı paylaşıyordu. Gece hayatına hazırlanan diğer çalışanlar gibi benzer yazgıyı taşımanın kibirden uzak, yürek burkan kalabalığı içindeydi gençler. Eğreti durduklarını bilmiyorlardı elbet. Yemeklerini çabucak yediler. Aynı şekilde hızlı hızlı yürüdüler. Dikkatli bakanlar yüzlerinde biraz gergin bir ifade görebilirlerdi. Kız artık ısrarla ve belirgin biçimde koluna giriyordu genç adamın. Pasaj arasındaki bir plakçıda Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısı çalıyordu. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben, diye seslendi Zeki Müren. Ama duyulmadı, akıllarda yaşanacak gecenin gürültüsü vardı. 14. Beyoğlu barları göğsünde kartvizitini taşır. Kapıdan anlaşılır kimin girip kimin giremeyeceği. Adı konulmamış bir anlaşma vardır aralarında. Gençlerin gireceği ucuz içki verilen mekanlar vardır mesela. Yanı başlarında pavyon kırması sadece erkekler için tasarlanmış, bir piyanist şarkıcının tüm sokağa yayılan ekolu sesiyle kendinden geçenlerin görüldüğü diğerleri bulunur. Birbirine değmeden yaşamayı nasıl becerirler, bunu ancak sokak sakinleri bilir. Arada çıkan hırgürde, tuhaf biçimde dükkan sahipleri bir taraf olur, olay çıkaranlar öte taraf. Sokağa adım attığınız anda rengarenk üstünüze yüklenen bu ses karmaşası karşısında çıplak ve çaresiz hissedersiniz kendinizi. Hangi dükkanın önünden geçseniz onun ruhunu hemen ediniverirsiniz. Kapıda duran adamların bakışları, seslenişleri hemen kimlik kartını gösterir. Bal renkli gözlü kızın kendinden emin bakışları yerini, bilmediği bir aleme dalmanın yarı heyecanlı, yarı korkulu bakışlarına bırakmıştı. Esasen Beyoğlu karşısında herkesin eşitlenmesi bundandır. Kız erkek fark etmez, bir labirentin içine düşer insan. Eğer deneyim kazanıp tilki kurnazlığını edinmişse sorun çıkmaz. Nereye kadar içeceğini, hangi kadına nasıl yanaşacağını, hangi adamın cebinden kaç para taşıyacağını, kiminle dalaşılıp kimden uzak durulacağını bilir. Görülecek hesaplar kendi vadesinde ve racona uygun kesilir. Bu koşullara uygun olmayan adımlarla girdiler bara gençler. Kılık kıyafetleri, ihtiyatlı adımları, yersiz gülüşleriyle genç olmanın talihini yansıtıyordu göğüslerine astıkları kimlik kartları. Müzik yapmak isteyen, bunu gerçeğinden ve gereğinden öte bir tutkuyla arzulayan gençler, henüz anne koynundan çıkmış gibi bir çaresizlikle sahneye ilerlediler. İlk düş kırıklığı kendine getirdi gençleri. 3-5 masa, sevimsiz suratlı birkaç müdavim dışında kimsecikler yoktu mekanda. Garsonlar duruma alışkın oldukları için bildik hareketleri sinir bozucu bir uyumla sürdürüyor, sahne alışlarını umursamaz tutumları gençleri geriyordu. Beceriksizce sahneye yerleştiler. Aletlerin uyumsuz ilk sesleri işitildi. Sanki konser vereceklermiş gibi büyük bir ciddiyete sahne almaları hayli gülünç gelebilirdi izleyenlere, ama kimse dönüp onlara bakmıyordu. Gençlerden biri cesaret edip, hadi gidelim, ne işimiz var burada dese, muhtemelen arkalarına bakmaksızın kaçarlardı. Olmadı. Olağan akış kendini gösterdi. Zaman direnci kırdı, gereği yapıldı. Kötü bir tını, beceriksiz çalınan ilk notalar, mikrofondan korkan şarkıcının duyulmayan sesi, merhaba demekti. Şarkı bitince alkış gelmeyecekti. Şarkı bitince hayaller yerini tarifi güç bir iş sıkıntısına bırakacaktı. Ardından nereden çıkıp geldiği anlaşılmaz bir umursamazlık eklenecekti. Kapı açılıp kapanıyor, bara girip çıkanlar hiçbir şarkıyı baştan sona dinlemiyordu. Sanki Beyoğlu şarkıları yarım kalmaya yazgılıydı. Müzisyenler yarım kalmış yaşamları tamamlamak için çalıyordu. Beyoğlu'nda çalgıcı olunca, hele de sahici biri ise sanatçı, kendisi için çalıp söylemesi gerektiğini bilir. Ya da şöyle diyelim, ne vakit kendi için çalması gerektiğini, ne vakit müşteriye dönmesi gerektiğini iyi bilir. Sezgiler yollarını buldurdu gençlere. Kadife koltuklara yayılan ve ciddi bir şey konuşmadıkları gevşek yüzlerinden okunan kimseler için müzik yapmak yersizdi. Günlerce düşünülen repertuar artık birlikte müzik yapmak için kullanılacak ve hemen Bülent Ortaçgil söylenecekti. Kemancı kız gözlerini kapamış, bu iş zor, çok zor, Yonca'yı söyletiyordu çalgısına. Ardı arkası kesilmedi Ortaçgil'in. Benimle oynar mısınız çaldılar. Nedeni dışarıdan anlaşılmaz bir mutluluk vardı artık hepsinde. Ardından Fikret Kızılok geldi. Yeter ki sen sev beni. Yeter ki inan bana çalınırken gözler açılmış, bal renkli bakışlar genç adama kilitlenmişti. Bir aşk romanına yaraşan andı tanık olunan. Sanki ilk sözlerdi bunlar. Birlikte söylendi nakarat. Zaman zaman çalınırken sevinç tüm gruba yayıldı. Masalar doluyordu. Saat ileriye doğru bir ok gibi fırlamış, uyarıyordu genç müzisyenleri. Ne zaman müşteriler şarkılara katılmaya başlarsa, bir başka zamanın gongu çalmış demektir. Yüzler masalardaydı artık. Gösteri başlamıştı. Bar yükünü tutmaya başlamıştı işte. Artık ne çalındığı önemliydi. Patronun bir gözü sahnede, diğeri kalabalığın hareketlerindeydi. Barda çalanlar bilir, imdada ilk mola yetişir. Arkada, kuytu bir köşede, bizim genç müzisyenlere sığınak diyeceğimiz bir masa ayarlanmıştı. Soluk soluğa ilk yudumlar alındı, soğuk biralardan. Kız şarap içti, ikinci bölüm gerçek sınav olacaktı. Ağırlıklı olarak gençlerden ve sonra öğrenecekleri üzere devrimci yaşsızlardan oluşan bir topluluk geliyordu bu bara. Yaşsızdılar çünkü kaybetmiş sayıyorlardı kendilerini bu devrimciler. Bar hakkında türlü söylenti vardı. Hala yer altında örgütlü bir sol grubun işletmesi olduğu biliniyordu aslında. Ömrünün bir kısmını yaşanmamış sayan kimseler vardı masaların bazılarında. İşkence öyküleri bir fısıltı olarak yayılırdı bazı akşamlar. Geçmiş hesaplaşmaları ağız dalaşlarında görürdü kimileri. Çok tuhaf aşklara denk gelinirdi bazı. Ortak bir yorgan altında ısınmaya çalışan kimselerdi onlar. Köklerini kaybetmiş belki. Belki de yeniden tutunmak isteyen kimselerdi. Elle tutulur, gözle görünür. Gerginliğin nedeni de buydu aslında. Canlı müzik sonlanıp plak müziğine geçilince konuşmalar yükseldi. Gençlerin yok eylemleri artmıştı. Üniversite çevrelerine yeni düzenin polisleri yerleşmiş, esasen sokağın başındaki nohut pilavcının sivil olduğu nasıl biliniyorsa, okullara sızanlar da öğrencilerce mimlenmişti. Her masadan içinde özal geçen sözler işitiliyordu. Paranın hükmü bir başkaydı sanki. Eskiden de bir kavga vardı alın teriyle patronlar arasında ama artık kurallar değişmişti. Tonton her yeri özelleştiriyor, sivil sözler askeri bir uygulama olarak dayatılıyordu topluma. Cinayet üçgenleri kuruluyor, Kürtler ilk kez yüksek perdeden bunca rahat konuşurken yeniden dağlar gündeme geliyordu. Birileri kayboluyordu aslında sessizce. Kan içenlerin iktidarda olduğunu haykırıyordu bir masa. Yandaki masada sarhoşluğa yelken açmanın gamsızlığıyla yakası açılmadı küfürler ediliyordu. Tuhaf bir gezegendi burası. Umulmadık anda şahane bir şiir sıkışıyordu sözlerin arasına. Edebiyat hep vardı. Türküler hep yaralı, hep iç sızlatan türdendi. Efkarlı insanların sanki birbirleri olmazsa kendilerini yalnız, yapayalnız ve kimliksiz hissedecekleri için sığındıkları bir dükkandı burası. Yok, yok, kaybedenler kulübü değil, bildiğiniz bir cumhuriyet. Şiirin özgür kılındığı, küfürlerin can yücelce edildiği, denizlerin fotoğrafının baş köşede yer aldığı bir cumhuriyet. İkinci bölüm için sigara dumanının genzi yaktığı, sisli bir koridordan sahneye çıktılar. Kulağı sağırlaştıran uğultuyu söylemeye gerek yok. İçkinin dozu artınca artık yeni dönem şarkılar çalma zamanıydı. Sanki barların bir anayasası vardı da herkes ona uyardı. Şimdi eğlence zamanıydı. Sesler biraz daha yükseltildi. Çalgılar daha neşeli tonlara getirildi. Haydi şimdi bütün eller havaya çalınınca alkışlar hemen eklendi. Artık kahkahanın bini bir para, abuk sabuk danslar alabildiğine yayılmış vaziyette tam bir Türk-İslam sentezi gecesine uygun şölen başlamıştı. Erkin Baba'nın Çöpçüleri ne çok beğenildi ki iki kez çalındı. Türlü şarkılarda halay çekildi, neredeyse göbek atıldı ve marş gibi ah bu hayat çekilmez dendi. Sınav başarıyla verildi. İkinci molaya keyifle gittiler. Gençler kuytu köşeye kendilerinden emin vardılar bu kez. Geleneğe uygun devirdikleri kadehlerdeki içkiler artık sertleşmişti. Biri radikal kararlı viski istedi. Diğeri özel masalara servis edilen suyu az, rakısı bol bir kadeh aldı eline. Kız yine şarap içti. Esriklik davranışlara yansımıştı. Yaz kış pardüsülü genç adam artık soluğunu yakından hissettiği ve kokusunu teninde taşımak için çıldırdığı kıza daha bir yakındı. Kız bir ana gibi bakıyordu ona. Korumak istiyor, yüreğinde büyüyen şefkat ve tarifi güç arzunun bir aradılığını şaşıyordu. İki genç ne denli acemi olduklarını fark ediyor, ellerini nereye koyacaklarına, ne zaman göz göze geleceklerine, dahası ne zaman sahiden konuşacaklarına bir türlü karar veremiyorlardı. Sanki bu mizansen için özel seçilmiş İlhan İrem'in sesinden "Anlasana" çalması kimseye garip gelmiyordu. Saat 1'e geldi. Zamana dair konuşmak, düşünmek için çok geçti. Herkes kederli, büyük bir yanılsamanın içinde artık ağırlaşan düşünceleri yok etmenin gayretindeydi sanki. Oysa iyi içkiciler böyle zamanlarda zihnin nasıl bir aydınlığa kavuştuğunu bilir. Perde aralanır ve sadece bu saatte ortaya çıkan ayna bir resim sunar. O görüntü zamansızdır. Kimi için ilk gençliğin, kimi için sevdalı günlerin, kimi için derin bir sızının yansımasıdır. Yiğidim aslanım burada yatıyor derken sahnedekiler belki sadece bir ezgiyi seslendiriyorlardı. Oysa hep birazdan şarkıya katılanlar ortak bir geçmişe ağıt yakıyordu. Mamak türküsü geldi ardından. Hava Nazım Hikmet'in de dediği gibiydi. Kurşun gibi ağır. Gece hayatında her şey aniden olur. Birinin sahneye laf atmaya başlaması da böyle oldu. Gençler önce işitmek istemediler. Küfürlü sözlerle sahneye yönelik taciz devam etti. Yardım isteyen gözlerle garsonlara baktılar. Garsonlar bildik haldeydiler. Gürültü onca yüksek, içerideki iklim öyle katlanılmazdı ki kimse olanları fark etmedi. Gençler çalgılarıyla başa çıkmaya çalışıyorlardı bir yandan, öte taraftan gelmek üzere olan bir saldırıyı seziyorlardı. Masalardaki tartışmaların tonları yüksekti. Bağırıp çağıranlara rastlanıyordu. İki kadehin ard arda kırılması mucizevi bir ipucuydu aslında. Ayakta durmakta zorlanan, esnekliğin ardına sığınıp yanındaki kadına daha bir sırnaşan birkaç kocamış adam hemen göze çarpıyordu. Nezaketle sahneden şarkı isteyen, kimi zaman utangaç biçimde melodiye katılanlar gitmiş, emirler yağdıran, senli benli konuşan, vahşi görünümlü insanlar gelmişti. Yüzler aynı, kıyafetler aynıydı, bakışlar değişmiş, kostümler kirlenmişti. Az sonra tükürükler saçarak laf atan adam, yalpalayarak yaklaşmaya başladı. Genç adam zırhını bürünmüş, kızı korumak için atmaca bakışlarla gözdağı vermeye çalışıyordu. Kalın kadife pantolonu, göbeğine kadar çekmiş, biçimsiz askılı gömleğiyle karikatüre dönmüş bir adamdı gelen. Homurdanıyordu. Yüzündeki sakin ifade, güzel, şaşırtıcı, güven veren bakışlar çelişkiye düşürürdü bakanım. Belli ki çevre onun varlığını kanıksamıştı. Sevilen ve aranan biri olmanın her türlü gücünü cebinde getirmekteydi. Genç adam şu an gövdesini esir alan öfkeye, iliklerine dek duyumsadığı aşkın neden olduğunu düşündü. Her kim sevgiliye alıcı gözle, kem bir ifadeyle bakarsa üzerine atılmaya kararlıydı. O güne dek hiç kimseyle dövüşmemiş olması, Beyoğlu'nda bir kavgaya girişme cesaretini gülünç kılıyordu elbet. İkircikli ruh hali dudağındaki belli belirsiz titremeden hemen anlaşılıyordu. İyi okur için romancı aydınlattı sahneyi. Müziğin akışını, sahnenin ahengini bozmak için bilerek ve isteyerek daldı sahneye karikatür adam. Önce tumbaya vurmaya başladı. Kalabalık, armoni ve gürültü arasındaki bir araftan geçmekteydi. Müziği işitenler irkildi. Gürültüye kaybolanlar oralı olmadı. Müzikçi gençler gülümseyerek ve küçük bir uyarıyla atlatmak istediler badireyi. Olmadı. Bu kez, "Sen ne güzel çalıyorsun, bunlara ne gerek var?" sözü işitildi kalın kadife pantolonlu adam. Bu sözleri baygın bakışlarla kıza söylemişti. Beyoğlu gecelerinde olay çıkarma saatleri vardır. Bir de olay çıkarmak için hazırlanan kişiler. Her mekanın ruhuna uygun türlü kılıklarda bulunurlar. Adam bunlardandı belki, kim bilir. Pavyonu dayak yemek için tercih ederler. Oysa burada durum farklıydı. Genç adam kiminle, neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Acemiydi. Bir saniye beyefendi demeye hazırlanırken yüzünde çelik darbesini hissetti. O sarhoştan bu yumruk. Kimse beklemezdi. "Sen kimsin lan piç kurusu?" diye haykırışı ya duydu ya duymadı genç adam. Ardı ardına belki birkaç saniyede ağzı yüzü, rüyaları, hayalleri darmadağın oldu. Sahne dağıldı, çalgılar devrildi, sevgilinin önünde kafasını sert parke zemine çarptı. Yüzüne yayılan sıcak, sımsıcak kanını hissetti. Tatlı bir uykuya dalıyordu işte. Aklında sevgili, gözlerini açık tutmaya çabaladı, uyudu. 15. Ölümle baş başa kalan adamın özgür düşünmeye hakkı vardır. Bu fikir kulağını çınlattı. Kendinden bir ölümlü olarak söz etmemişti hiç. Yaşamın bir noktada adil olduğuna inanmak istiyordu. Poker masasında şansın tüm oyunculara eşit dağılması gibi bir yanı olmalıydı hayatın. Kazanan birinin olmasına, tüm diğer kişilerin kaybetmesine itirazı yoktu. Adaletin varlığını ikna etmek için çabalıyordu kendini. herkesin en az bir kez yüreğinin kanayacağını, bu sızıyla yaşamak zorunda kalan kişinin önünde iki seçenek bulunduğuna, ilk yolu tercih edenin ömrünü açık bir yarayla, derin bir sancıyla geçireceğini, diğer olasılığı deneyenin ise yaranın kabuk bağlamasına izin vereceğini ve ince sancının devam etmesi karşısında sessiz kalacağına inanıyordu. Bazen sırasız akıp giden düşüncelerin kişiyi yorgun düşürdüğünü bilirdi elbet. Adımlarına uygun ritimde beliren düşüncelerin sevimli kar taneleri gibi yüreğini yumuşattığını fark etti. İlk kez özgür düşünmenin tadını çıkarıyordu. Kendine bir oyun kurmak ve belki yaşamının en önemli, anlamlı bu anında soluk almak için iyi bir gerekçe hazırlamak istiyordu. Her zamankinden daha çok oyuncu gibi davranmak zorunda sayıyordu kendini. Hayat bir oyundu ve göz açıp kapayıncaya dek bitiyordu. Denedi. Gözünü açtı ve kapadı. Hala soluk alıyordu işte. Madem deneyimlerimize güvenmeliyiz dedi iç sesi. O halde bu sav doğru değil. Hayat uzundu işte. Aç, kapa ve devam et. Nişantaşı'na kapanıp kalmayı kötü bir alışkanlık olarak kabul ettim. Adımlarının yerine başka adımlar geldiğini, kaldırım taşlarına duyulan bağlılığın, yersiz bir takıntı ve kişiliğinin tedavi edilmesi gereken bir özelliği olduğuna kanaat getirdi. Alışkanlıklar bizi korur diyordu daha düne dek iç ses. Oysa şimdi o bilgi altıncı his, sezgi, iç ses her ne halsa kafa karıştırmaktan öte bir iş görmüyordu. Benzer eylemleri yenileyerek ayakta kalmanın ne demek olduğunu biliyordu elbet. Alışkanlık insanı korur. Hiçbir risk almaksızın, gündelik yaşamı olduğundan öte bir anlama taşımadan, beden-ruh dengesini bildik yöntemlerle koruyarak ilerlemek kolaydır. Dua etmek güzeldir, ibadet etmek basittir, Tanrı'ya inanmak güven verir. Peki şimdi hakkında bir mahkeme kararı olarak ölüm emri verilmişken neden çılgınlık yapmak gelmiyordu aklına? Aykırı fikirler ard arda sıralanırken bu yeni özgür durumun tadını neden çıkarmıyordu? Kaç zamandır uzak durduğu, aklında, düşlerinde neredeyse reddettiği Nişantaşı'ndan vazgeçemiyordu mesela. Türlü zindanlara tutkun olmak garip gelirdi hep kahverengi pardesülü adama. Bu tutkuyu celadına aşık olmanın bir türü diye görürdü. Oysa tam da yaşama tutunmak için herkesin sırtında kendi çarmıhıyla dolaştığını düşünür, bunu fark etmiş olmanın bir değer taşımadığını bilirdi. Hakaretler yağdırıp sert eleştirilerle başkalarına saldırmanın bu gerçeği değiştirmediğini çoktan anlamasına karşın bilerek ve isteyerek yinelerdi tutumunu. Bir dava adamı olma fikri üstüne çok zaman harcamış, eylemci olanlar ve olmayanlar diye insan soyunu ikiye bölmüştü kafasında. Düşünce oyunlarından haz duyanlar ve bundan haberi olmadığı için güdüleriyle yaşayanlar diye bir başka tasnif daha yapmıştı. Nihayetinde iyi vakit geçirmek için doğru dürüst kurgulanmış oyunlara gereksinim vardı. Büyücüler, falcılar, ucu bucağı olmayan geçmiş zaman hikayeleri, geleceğin olağanüstü güçlere sahip kişileri, hepsi ama hepsi güzel bir oyunun, tatlı bir rüyanın var olabilmesi için tasarlanmıştı. Üstelik tasarımcı yazgısını bilir, itiraz etmeksizin bu büyük kandırmacıya dahil olurdu. Denizi görmeyi nasıl bir arzuyla istedi birden estrik halde kendini Nişantaşı'na bırakan uçurtma pardüsülü adam. Bu da bir alışkanlığıydı işte, aniden karar vermek. Güvenli sınırlar içinde kovalamacı oynamaya bayılırdı. Uzaktan bakanın onu bir çılgın, hatta dahi saymasını itiraz etmez, gururunun okşamasına izin verirdi. Bir oyunda sözünü ettiğimiz kendini maçka sırtlarından bir hezarfen gibi boğazın sularına bıraktığını hayal etmek güç olmasa gerek. Ne romancı için, ne okur, ne de bir geçmiş zaman fotoğrafında sararmış pardüsülü adam için. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 91.